yorumuna başladığımız Kolosallara mektup, Kolosallar 1. bölüm 1. ayette belirtildiği gibi yazarı haberci Pavlos'tur. Kolose, Büyük Menderes'in güney ayaklarında Likos, yani bugünkü adıyla Çürük Su Akarsuyu'nun yakınında, sisli Kadmos, yani Honaz Dağı'nın altında Likos Vadisi diye bilinen o geniş verimli vadide küçük ama önemli bir kentti. Laodokya ve Hierapolis bu yerden çok daha önemli komşu kentlerdir. Kolose, Frikya eyaletinin güneybatısında, Lidya'nın doğusunda, Karya'nın kuzeyindeydi. Eski Anadolu'nun bu bölgesinde ayrı ayrı halklar yaşamaktaydı o dönemlerde. Yönetim bakımından tümü Asya eyaletinin içindeydi. Başkenti Efesos'tu. Persler döneminde kent daha büyüktü, nüfusu daha çoktu ve çok verimliydi. Daha sonra öbür iki kent Kolose'yi geçti. Bu yer önemini yitirdi. Bölge yünüyle tanınırdı. Vadi, koyun ve tiftik keçisi yetiştirmekte öndeydi. Çevredeki bol sular yünü boyayacak renkleri yapmaya katkıda bulunuyordu. Kolosinus diye bilinen eflatun renginde çok aranan bir boya burada yapılmaya başlamıştı. Bu nedenle kent Kolose diye adlandırıldı. Yeni antlaşma dönemine gelindiğinde önemini öbür yerlere kaptırmış, üçüncü sınıf bir kasabaya dönüşmüştü Kolose. Bugün Kolose küçük bir höyükten başka bir yer değildir. Honos yaklaşık 5 kilometre güneydedir. Bölgede birçok güçlü deprem oldu. Kolose'nin batışı Tacitus ve Ensibius adlı tarihçilere göre yaklaşık 65 yılında korkunç bir depremle oldu. Bu depremle Kolose yıkıldı, yerle bir oldu ve battı gitti. Kolose'de ve yakın kentlerde birçok Yahudi yaşamaktaydı o dönemlerde. Bunlar önde gelen işlere sahipti. Birçok yerde sinagoglarını kurmuşlardı. Yahudiler dinlerine sıkı sıkıya bağlı sayılamazdı. Helenist kültürünü benimsemişlerdi. Yersel diller konuşulmaktaydı ama önemli dil Yunancaydı. Her kesimin kendine özgü bir dini vardı. Çok tanrılı, putlara eğilen, gizemli sayılan dinler. Tarihine geldiğimizde Kolosallar mektubu, Pavlos'un Roma'da tutuklu bulunduğu dönemde kaleme aldığı ve bu nedenle kendilerine cezaevi mektupları adı verilen mektuplardan birisidir. Pavlos'un cezaevi mektupları arasında şu mektuplar vardır: Efesoslular, Filipililer, Kolosallar ve çok kişisel bir mektup olan Filemon mektubudur. Pavlos mektubu İsa'dan sonra 62 dolayında yazmıştır. Roma'dan 4 atlı, her biri ayrı bir yönde olmak üzere ellerinde çok değerli dokümanlarla bir gece gizlice yola koyulmuşlardı. Bunlardan Tikos, ruhsal önderi olduğu Efesos inanlılar topluluğuna Pavlos'un Efesoslulara yazdığı mektubu götürüyordu. Yine kendisi Filipi'deki inanlı topluluğunun önderi olan Epafrodit bu topluluğa Pavlos'un Filipililere yazdığı mektubu götürüyordu. Pavlos'un Kolosallara yazdığı mektubu ise Kolose'ye buradaki topluluğun önderi olduğu anlaşılan Epafras götürüyordu. Filemon'a yazılan mektup da Onisomos tarafından götürülüyordu. Filemon, Onisomos'un efendisiydi ve efendisinin yanından kaçan kaçak köle, Pavlos'un Filemon'a yazdığı mektubu da beraberine alarak efendisine geri dönüyordu. Bu mektupların dördü eş değer mektuplardır ve bunların hepsine birden Mesih inancının anatomisi ya da inanlılar topluluğunun anatomisi adı verilmektedir. Bu mektuplarda işlenen konulara bakarak bunların hepsinde Mesih inancının tüm yönlerine değinilmiş olduğunu görebiliriz. Kolose, Pamukkale'ye yakın bir yerdedir. Buralar antik çağlarda Hierapolis ve Laodokya diye bilinirlerdi. Bu iki kent, Frigya bölgesinin en önde gelen kentleriydi. Bölgede çeşitli yapıların harabeleri görülmekteyse de kilise olduğu söylenebilecek bir yapının günümüze kadar gelemediği anlaşılmaktadır. Yeni antlaşma döneminde Kolose'deki Mesih inanlıları dua ve tapınma hizmetleri için Filemon'un evinde toplanırlardı. Eğer bu uygulama daha sonraki nesillerde devam etmiş ise Kolosa'da hiçbir zaman bir kilise binasının yapılmadığı da söylenebilir. Yani çağlar boyunca bu kentte yaşayan Mesih inanlıları evlerde toplanmaya devam etmiş olabilirler. Frigya bölgesi o dönemlerde kalabalık bir nüfusa sahipti ve topraklarında büyük bir uygarlığı barındırıyorlardı. Doğuya açılan kapıydı. Oraya Frigya kapısı denilmesinin bir nedeni de bu olsa gerek. Doğu ile batı Anadolu'da tam bir bölgede kesişirdi. Roma İmparatorluğu'nun doğuyu egemenliği altına almaya çalışırken açıldığı ilk yer burasıydı. Kolosa doğudan gelebilecek saldırılara karşı çevresi kalın surlarla örülü, Laodikia, Philadelphia, Sardis, Tiatira ve Bergama gibi ünlü bir savunma kentiydi. Ama haberci Paulus'un günlerinde bu tehlike en az düzeye inmiş durumdaydı. Çünkü o dönemde dünyanın büyük bir bölümü Roma İmparatorluğu'nun denetimi altındaydı. Bunun bir sonucu olarak insanlar Paulus'un günlerinde derin bir putperestlik ve ahlaksızlık bataklığına saplanmış durumdaydılar. Kolosa kenti de doğal olarak o günün diğer büyük kentlerinden farklı değildi. İncil kayıtları açısından değerlendirildiğinde Paulus'un Kolosa kentine hiç gitmediği görülür. Paulus Kolosa'yı acaba niçin ziyaret etmemişti? Öyle anlaşılıyor ki Paulus Ege bölgesindeki Efesos kentine geldiğinde Frigya kapısı denilen güney yolundan değil de daha kuzeyde kalan Sardis üzerinden gelmiş olmalıydı. Buna göre Paulus Efesos'a giden Roma yolunu kullanmış olabileceğinden güneydeki Kolosa kentine yolu düşmemiş olabilir. Kurtuluş müjdesinin duyurucusu Paulus, Anadolu ve Avrupa'daki inanlı topluluklarının hepsinde olduğu gibi binlerce insanı Mesih'e getirmiş ve bu inanlılar topluluğu oluşturma girişimlerine ön ayak olmuştur. Eğer Paulus Efesos'taki ruhsal hizmeti sırasında Pamukkale yakınlarındaki Laodikia kentine de gelmiş ve orada bir topluluk oluşturmuşsa, oradaki Mesih inanlıları çok uzak olmayan Kolosa kentine de geçip oradaki topluluğu başlatmış olabilirler. Ama öyle değilse bile en azından Paulus'un Efesos'taki ruhsal hizmetleri sonucunda Rab İsa Mesih'e iman eden kişilerden kimileri müjdeyi duyurmak amacıyla Kolosa'ya da gelmiş olmalılar. Zaten bakıldığında Kolosa'nın Efesos'tan öyle çok uzak olmadığı da görülecektir. Bugün Selçuk kasabasında bulunan antik Efesos kentiyle daha güneydeki Denizli ilimizin topraklarında bulunan Pamukkale yakınlarındaki antik Kolosa kenti arasında uzaklık olsa olsa 150 kilometreden daha fazla değildir. O günlerin şartlarında bir insan bu mesafeyi en kötü şartlarda yürüyerek 4 günde kat edebilirdi. Şimdi Paulus Efesos kentinde 2 yıl Tiranus'un okulunda olmak üzere toplam olarak 3 yıl ruhsal hizmet vermiştir. Bu bölge o dönemde Roma İmparatorluğu'nun bir kültür merkeziydi. Uygarlığın sağladığı tüm avantajları ve büyük bir ticari hareketliliği Ege'nin doğu yakasında yani Anadolu'da görmek mümkündü. Felsefesi ve kültürüyle daha önce uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Yunanistan bu dönemde bu özelliğini Anadolu'ya kaptırmış durumdaydı. Paulus'un Efes kenti ve çevresinde iş arkadaşlarıyla birlikte 3 yıl süreyle ruhsal hizmetlerde bulunması tüm hareketliliğin bu bölgede yaşanmasından dolayıdır. Bu dönemde Paulus'un yanında iş arkadaşlarından Markos, Barnabas, Silas, Timoteos ve belli ki elçilerden diğerleri de bulunmaktaydı. Öte yandan elçi Yuhanna'nın daha sonraki dönemlerde Efesos'taki inanlılar topluluğuna ruhsal çobanlık yaptığı da yine tarih kayıtlarında görülmektedir. Evet, her ne kadar Paulus hiçbir zaman Kolosa kentinde bulunmadıysa da orada bulunan inanlılar topluluğunun kurucusudur. Kolosa'daki topluluğun oluşmasında doğrudan rol oynayan kişi hiç kuşkusuz Kolosa'dan olan ve o topluluğun ruhsal önderi olan Epafras'tır. Bundan önce Epafras'ın Paulos'la ilişkisi olduğunu görmüyoruz. Haberci Paulus Efesos'ta 3 yıla yakın bir zaman geçirmişti. Bu önemli kenti pek çok kişi ziyaret ederdi. Epafras'ın bu sırada kente geldiği, müjdeyi duyarak Mesih'e iman ettiği, haberci Pavlos'la yakın arkadaşlık kurduğu anlaşılıyor. Bundan sonra Epafras Kolose'ye dönerek orada iyi haberi yaydı, Mesih'e inanlılar kazandı, kilise toplulukları kurulmasına ön ayak oldu. Kolose'deki sorun neydi? Ön Asya diye de bilinen Anadolu'nun batı bölgesi, bugünkü adıyla Ege bölgesi o dönemlerde büyük bir kültür merkeziydi. Ama aynı zamanda üzerinde yaşayan toplumların dinsizliği, putperestliği ya da mistik inanç sistemleriyle de çok iyi tanınan bir yerdi. Gnostizm denen öğretiş o zamanlarda daha yeni ortaya çıkmıştı. Bu öğretiş kilisenin karşılaştığı sapık öğretişlerin ilkidir. Çok çeşitli biçimlerde bulunan Gnostizm öğretişlerinden Kolose'de karşılaşılan öğretiş biçimine Esenciler adı verilmektedir. Bu öğretiş biçimi kendisini şu üç alanda belli etmektedir. 1. Bunlar çok ayrıcalıklı bir ruha sahiptiler. Bilgi sahibi aristokratlar yani soylular sınıfıydı. Bunlar halk olarak kendilerini görürlerdi. Bir testi içerisinde bilgiye sahiptiler ve bunun tıpasını kendi ellerinde tutarlardı. Bu yöndeki tüm haklara sadece kendilerinin sahip olduklarını düşünürlerdi. Sonuç olarak kendilerini her şeyi bilen bilgi şampiyonları olarak değerlendirirler ve hatta kendilerinin İsa'nın elçilerinden çok daha fazla şeyler bildiklerini iddia ederlerdi. Pavlos onlara yönelik bir uyarıda bulunarak mektubun birinci bölümünde şöyledir. Biz onu yani İsa'yı bildiriyor, herkese öğüt veriyor, tüm bilgelikle herkese öğretiyoruz öyle ki Mesih'te her insanı yetkin olarak sunabilelim. Mükemmellik, tamlık ya da kamillik herhangi bir felsefede ya da tarikatta değil ama sadece ve sadece İsa Mesih'te bulunmaktadır. Tüm bilgi ve anlayış tüm doluluğuyla Mesih'tedir. 2. Bunlar yaratılış konusu üzerinde hayali iddialara sahiptiler. Bunların öğretişine göre Tanrı evreni doğrudan yaratmamış ama önce bir yaratık yaratmış, sonra bu yaratık başka bir yaratık yaratmış, ta ki en sonunda başka bir yaratık da bugünkü fiziksel evreni yaratmış. Bu öğretiş içerisinde Mesih de bu uzun yaratılış sürecinde yaratılanlardan bir tanesiymiş. Bu görüş eski panteistik Yunan felsefesinde Demiurgos yani Eflatun felsefesinde dünyanın yaratıcısı etmen, kainatın yaratıcısı olarak bilinmektedir. Pavlos bu öğretişlere yanıt vermektedir Kolosalılara mektupta. Üçüncü nokta, bu grubu diğer gnostik gruplardan ayıran başka bir özellik ise ahlak yaşamlarında aşırı sofu ve aynı zamanda sınırsız ölçülerde ahlaksız olmalarıydı. Aşırı sofuluğu Yunan stoacılığından, sınırsız ölçülerde ahlaksızlığı ise Yunan epikürcülüğünden etkilenerek elde etmişlerdi. Pavlos bu noktaya mektubunun 2. bölüm 16-23 ve 3. bölüm 5-9 ayetlerinde değinir. Evet, Kolosellilere sokulmaya çalışılan sakat ve yanlış öğretilerin önde geleni Rab İsa Mesih'in tanrısal kişiliğini yıkmaya çalışmak, onun önemini düşürmek, Mesih'i başka öğelerle gölgelemekti. Yazar Pavlos, Mesih'in öncesi sonsuz tanrısal kişiliğini açıklıkla belirtmektedir. Onun hiç değişmeyen öz niteliğinden ödün verilmeyen önemine dikkat çekmektedir. Başka bir yanlış öğretinin içeriğini 2. bölüm 8. ayette görmekteyiz. Şöyle diyor, dikkat edin hiç kimse sizi felsefeyle, insansal törelerle, beslenen temelsiz lakırdılarla tutsak etmesin. Dünyanın ilkel öğeleriyle desteklenen, Mesih'ten esinlenmeyen görüşlerdir bunlar. Koloseller'de iki yönden yanlış öğretiler görüyoruz. Birincisi, uluslardan kaynaklanan bozuk öğreti, ikincisi de felsefe ve Yahudi kuşağından kaynaklanan insansal töreler. Pavlos ilkini temelsiz lakırdı olarak nitelendiriyor. Gnostizm, yani bilgicilik adıyla bilinen genel öğreti biçimi yavaş yavaş biçimleniyor ve kilise topluluklarına sokulmaya çalışılıyordu. Gnostizm felsefesinin bulucuları tüm doluluğun, Yunancası bu pelerome, hiç kimsede konut kuramaz olduğunu, bunun sadece soyut bir düşünce olduğunu, yeryüzünde her şeyin tam boşluk, kenoma olduğunu, Tanrı'nın boşlukla ilişki kuramayacağını savunmaktaydı. Paulos, Kolosalılar 2. bölüm 9. ayette onlara gerekli yanıtı veriyor. Çünkü diyor, Tanrı'nın kişiliği tüm doluluğuyla Mesih'in insan bedeni içerisinde konut kurmuştur. Kolosalılar mektubunun verdiği mesaja geldiğimizde, Kolosalılar mektubu Mesih inanlısının bir sürü dinler, tarikatlar ve felsefelerle dolu bu dünyadaki ruhsal pusulasına veya haritasına benzetilebilir. Bir yanda her zaman Mesih inancının dinsel biçimciliğe dönüşebilme tehlikesi bulunmaktadır. Bunu tarih içerisinde ve günümüzde çok çeşitli örnekleriyle açıkça görmekteyiz. Öte yandan Mesih inancının bir felsefe görüşüne dönüşülebilme tehlikesi de vardır. Bir kere şunu bir inanlı çok iyi ve net bir şekilde anlamalıdır ki kutsal kitap Tanrı'nın esinidir. İnanlılar topluluğunu bekleyen iki büyük tehlike bulunmaktadır. Birincisi ruhsallıktan uzaklaşarak dinsel biçimciliğe, kuralcılığa dönmek. İkincisi ise kutsal kitabın gerçeklerinden uzaklaşarak liberalizmin ve yanlış felsefelerin içinde kaybolmak. Anımsayacak olursak Rab İsa Mesih kendisinin yaşam suyu olduğunu söylemişti. O ben yaşam buharıyım ya da ben yaşam buzuyum demedi. O yaşam suyudur. Yaşam derecesinde olan sudur. Bu nedenle onu bu gerçekten ayırarak ona yaşam buharı ya da yaşam buzu demek, kutsal kitabın gerçeklerini saptırmak demektir. Yine kutsal kitap İsa'nın günahlılar uğrunda çarmıh üzerinde öldüğünü, gömüldüğünü ve ölümden dirilerek Baba Tanrı'nın yanına yükseldiğini söyler. Bu gerçekten hiçbir zaman yan çizemeyiz. Evet, yaşam suyu içinizdeki yücelik umudu olan Mesih'tir. Mesih'in Mesih inanlısının varlığında yaşaması gerekmektedir. Onun sizin yaşadığınız yere gelip sizinle birlikte yürümesi gerekmektedir. Mesih inancı ancak eğer Mesih varlığımızda yaşarsa gerçekliğine kavuşacaktır. Öte yandan her zaman Mesih'ten bir şeyler uzaklaştırmak ya da Mesih'e yeni bir şeyler katmak tehlikesi de güncelliğini sürdürmektedir. Geçmiş çağlarda yalancı öğretişler Mesih inancına nasıl bulaşmışsa bugün de yine aynı öğretişler bu inancın karşısına dikilmektedir değerli dinleyicilerimiz. Mesih inancı çıkarma ya da toplama hesaplarının yapıldığı bir matematik bilimi değil. Mesih denen kişinin ta kendisidir. Paulos bu mektubunda Tanrılığın tüm doluluğu bedence onda yani Mesih'te saklıdır derken bu konuyu irdeler. Evet, peloroma yani tanrısallığın tüm doluluğu ya da eski deyimiyle tüm uluhiyet bedence Mesih'in varlığındadır. Bizim de tüm yapmamız gereken şey varlığımızda İsa Mesih'i bulundurmamızdır. Bir yorumcu şöyle diyordu. Pavlos'un Efesoslulara yazdığı mektubunun ana konusu kilise dediğimiz inanlılar topluluğudur. Mektupta işlenen konu inanlılar topluluğunun başı olan Mesih'e doğru yükseliş gösterir. Kolosalılar mektubunda ise ana konu Mesih'in ta kendisidir. Ve bu mektupta işlenen konu da Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğuna doğru alçalış gösterir. Kolosalılara mektubunun hemen hemen her yerinde ağırlıkla rastlanan konu Mesih'in her şey olduğudur. Bizim ihtiyaç duyduğumuz her şey ya da tek şey Mesih'in kendisidir değerli dinleyicilerimiz. Çünkü Mesih her şeydir. Her şey O'dur. Bir ilahinin sözlerinde denildiği gibi sen ey Mesih tüm isteğimsin. Hiçbir şeyde bulamadıklarımı ben sende buluyorum. Bir inanlı şöyle der. Önce kendi hiçliğine iyice bir bak. Gururu bırak ve alçak gönüllü ol. Ama İsa'ya bakmayı unutma. O senin büyük temsilcindir. İşte o zaman mutlu olursun. Ve yine eğer kendini Mesih'te görmeyi, sevgilide kabul edilmiş olduğunu öğrenirsen, o zaman kendini birçok tehlikeden korumuş olursun. Eğer Mesih'in huzurunda yaşayan biriyseniz değerli dostum, ona yaklaşmak için herhangi bir dinsel uygulamayı, gelenek ve kuralları yerine getirmek zorunda olmadığınızı göreceksiniz. Geleneksel kavramlar üzerinde gereksiz tartışmalara girmeyeceksiniz. Bir Mesih imanlısı olarak Mesih'in her şeye yeterli ve her şey olduğunu görecek ve her konuda kutsal kitabı tek rehberiniz olarak kabul edeceksiniz. Mesih inancı ruhsal bir yaşamdır. Bu ruhsal yaşamı insan aklıyla, mantığıyla yaşayabilmek olası değildir. Bu nedenle kişinin önce iman yoluyla yeniden doğması, ruh gözlerinin açılması gerekmektedir. Bu olmadan yapılacak her türlü ibadet ya da çalışma sadece ve sadece insan girişimi ve uygulaması olacaktır. Bunun gibi yeniden doğuş sahibi olan bizler de bu doğuşa sahip olmayan entel tanrı bilimcilerin kutsal kitap üzerindeki liberal görüşlerine kapıları kapamalı, her konuyu kutsal kitabı ışığı altında ve imanlı kutsal kitabı yorumcuları ve öğretmenlerinin gösterdiği sağlam öğretişlere dayanarak değerlendirmeliyiz. Kolosalılara mektubunun pratik yanı, bize inanlının yaşamına dökülen ve Tanrı'nın doluluğu olan Mesih'i gösterir. İçinde hoş kokulu yağın saklandığı ve değerli mermer taşından yapılma kutunun bugünkü kırılması gerekmektedir. Çünkü dünyanın sadece bir şey görmeye değil ama bir şey koklamaya da ihtiyacı vardır. İnsan ilişkilerinin kirliliği ve dünyanın bozukluğu günümüzde çevreye ağır ve pis bir koku yaymaktadır. Bu nedenle değerli dostum, bu havayı temizleyecek ve tazeleyecek tek koku olan İsa Mesih'i bu dünyaya duyurmamız gerekmektedir. Bunu da yapabilecek tek oluşum, yani kutuyu kırıp kokunun yayılmasını sağlayabilecek tek kurtuluş, Mesih inanlılarının oluşturduğu yerel topluluklardır. Kolosalılara mektubunun yapısına geldiğimizde, bir doktrinsel yapısı var. Mesih, Tanrı'nın doluluğudur ve bizler Mesih'te doluluğa ulaşıyoruz. 1 ve 2. bölümler. 2. Pratik yapısı. Tanrı'nın doluluğu olan Mesih, kendisini yaşamda Mesih inanlısı aracılığıyla gösterir. 3 ve 4. bölümler. Pavlos'un içlerinde Kolosalılara mektubunda yer aldığı 4 cezaevi mektubuna, Mesih inancının her yönüne değinen konulara yer verdiklerinden dolayı inanlılar topluluğunun anatomisi adı verilmektedir. Kolosalılar mektubunda dikkatlerimiz baş olan Mesih'e çekilir. Beden olan inanlılar topluluğu ise ikinci sırada gelir. Mektupta ağırlıkla ele alınan konu Mesih'in kendisidir ve Mesih inanlısının iman yaşamı da yine Mesih konusu içerisinde incelenir. 1 ve 2. ayetlerde Tanrı istemiyle Mesih İsa'nın habercisi Pavlos'tan ve kardeşimiz Timoteos'tan kutsal yaşamlılara ve Mesih bağlılığında güvenilir kardeşlere, Kolose'de bulunan sizlere babamız Tanrı'dan kayra ve esenlik olsun diyor. Burada selamlamayla Efesoslulara gönderilen selamlama aynıdır. Sadece burada Timoteos'un selamı ekleniyor. Timoteos'un aynı dönemde Roma'da olduğu da görülüyor.